Ayrım 29. Düzünden Candan Yazılar 1 1967-1992. Can Yücel. Sayfa 405. Dev Top. Freud'dan bu yana düş görmeyi, düş kurmayı gayri ciddi sayan kimse kaldı mı acaba? Bir araştırmaya rastlamıştım bir dergide. Deneye alınan kişi kafasına takılan titreşim uçlarıyla düş görmeye başladı. Belirlenir belirlenmez uyandırılıyor. Bu 10 günlük bir süre uygulandığında kişi ruh sağlığını yitiriyor, ruhsal dengesi alt üst oluyor. Tanrı hepimizi düş görmez olmaktan, düşlerimizi yitirmekten korusun. Evvelsi gece bir düş gördüm. Dolmabahçe alanında dev top diye bir takım top oynuyor birileriyle. Rakiplerini seçemedim ama dev top takımı oyuncularının göğüslerinde bağımsız Türkiye yazılıydı. Pek aklıma yattı bu düş, onun için size de anlatıyorum. Kafası işleyen uyanık delikanlı yığınları arasından devşirilerek böyle bir takım, eylemler için gerekli kaynakları kolayca sağlayacağı gibi, kamu gözünde öcüleştirilmeye çalışılan gençlere hak ettikleri sevgiyi, ilgiyi de kazandıracaktır. Böyle bir takım hiç kuşkunuz olmasın, usta bir yönetici kadrosunun elinde 1-2 yıl içinde başarı listelerinin üst sıralarına fırlayacaktır. Sporu fabrika patronlarının cakası ve reklamına mı bırakacağız? Giderek işçi kademelerinde de kök salacak böyle bir girişim örgütlenişimize de yeni boyutlar getirecektir. Üstelik birbirimizle barışmada, uzlaşmada, ortak faydalar bulmada da önümüze taze çevreler açacaktır. Militanların, harbilerin sade kafası değil, bedeni de sağlam olmalı, vücudu da akıllı olmalıdır. Önümüzdeki büyük kavga döneminde ayağımıza tez, bileğimize sağlam olmak zorundayız. Yaşasın dev top, düşmesin bu düş. 21 Ocak 1980. Bir de şu beğenmediğimiz palikaryalara bak. Karamanlis ekonomik paketini açmış, başı derde girmiş, 24 saatlik genel grev ilan edilmiş. Sonu ne olur, müneccimliğe yer yok. Ama genel grev denen şeyin ne çapta bir kıyamet olduğu meydanda. Bizde ise ekonomikten antidemokratiğine dek nice paketler açılıyor da tıs yok. Bir şeyler söyleyen olsa da bando gürültüsünden duyulmuyor ki. Neden böyleyiz biz? Çok mu sabırlı milletiz? Belki de Eyüp sabrı denen şey dağıtılırken bize büyük pay düşmüş, kim bilir? Çömlekçi Eyüp hazırladığı çömlekleri güneşe sermiş, bastırmış yağmur. Almış içeri dinmiş yağmur. Çıkarmış çömlekleri, başlamış yeniden rahmet. Almış içeri yeniden, yağmur dinince de çıkarmış. Bu sefer başlamış bir alamet dolu. Çömlekçi açmış ellerini göğe. Ya Rabbi, adımız Eyüp'se Hazreti Eyüp'üz demedik ki sana diye yakınmış. Bizim ulular da bizi hazret sanıyorlar galiba. Son paket ha açıldı ha açılacak derken ortalık karıştı. CHP solaklarıyla MSP mollaları muhalefet edip paketin ırzına geçmişler. Hele bir AP sözcüsü var efendi, paket defolu hale geldi diye saçını başını yoluyor. Zavallı Bülent Ersoy da memleketin bunca meselesi durup dururken yüce meclis benle niye uğraşıyor diye üzüm üzüm üzülüyor. A iki gözüm. O Buldanlı denen zat ve onun aklındaki zerzevat bizim paket defolu çıktı diye kıskanıyorlar seni. İşkilli paket dingilder elbet. Dipnot, Ahmet Buldanlı, Adalet Partisi Muğla Milletvekili, yayıncının notu. Ama asıl defolu olan bizim demokrasi olmasın sakın. Bir AP, bir CHP dönüp gelip halkın ensesinde boza pişiriyor. Canımıza yetti demeye kalmadan patlıyor bir hazır ol sesi. Nedeni açık. Geçen seçimde AP kazanmadı, sadece CHP kaybetti. Yani sol seçimi kaybetmedi, ne de Demirel kazandı. Adam biliyor bunu elbet. Ayağını denk alması, usuldan konuşması bu yüzden. İktidar seçeneği CHP'nin yakasından düşmüş, sol güçlere açılmıştır. Ondan naşi değil mi bu arş yiğitler vatan imdadına marşı? Aklımızı başımıza devşirip gerçek solcular olarak bu balık kaçtı kovuklardan oyununu yutmamalıyız. Gayrı pış demeliyiz. İşaret parmağımızla gözümüzün alt derisini aşağı çekerek ve de hemen yan yana gelmeliyiz. Bu şimdiki aşure vaziyetinden bir şura vaziyetine geçmeliyiz. 24 Ocak 1980. Mide ameliyatı. 1977'den beri 5. kez bu. Vuruyorlar neşteri kesemize, safra kesemize, kursaklarımıza, midemize. Her seferinde iyi edeceğiz seni diyorlar. İyi ettikleri bir şey var ama o biz değiliz. Kendi nefisleri. Perşembe akşamı televizyon son devalüasyon haberini verdiğinde bir lokantadaydım. Millet konuşur güler, içkisini yudumlar, mezesini çatallarken birden kulaklarını dikti. Kül oldu benizleri, önlerindeki masalara uzandılar neredeyse. Bunca işkence niye? Sonunda selamete çıkacakmışız. Hangi sağ, hangi selamet? Midesini kanatırsa bir kez adam aspirin bile almaz yahu. Bunlar bağıra çağıra beştir kesiyorlar oramızı buramızı. Her seferinde daha beter oluyoruz. İhracat artacakmış, laf. İşçiler döviz yollayacakmış dışarıdan. Maval. Siz kendi hükümetinize inanmıyorsunuz da işçiler tarişte kardeşleri kurşunlanırken size inanıp da para mı yollayacaklar? Avucunuzu yalarsınız siz. Fiyatları serbest bırakmakla özgürlük sağlanamayacağını bok gibi biliyorsunuz. Ona özgürlük değil, serbest piyasa derler. Ve serbest piyasa olan yerde de istibdada doğru bir koşu başlar. Sünnet çocuğu gibi bir de tepemizde bir patırtı, bir şamata. Afganistan'mış, 3. Dünya Harbi'ymiş. Tito'nun bacağı kesilmişmiş. Yahu siz tomruğa çevirdiniz budaya budaya bu memleketin insanlarını. Para geldiymiş, gelecekmiş. Biz bu hale geldikten sonra para gelmiş ne fayda? Ama geleceği de yok. Alamanı, Amerikalısı bize parmak şıkırtısıyla saltoya kalkan kuçu kuçusu derekesine düşürmeden ne talimler, ne terbiyeler gösterecekler daha. Para gelmedikçe de bunların işi ayaz. Lakin kelleyi kaptırmışlar bir sefer. IMF'ye yaranıp da dünyalığımızı yeniden düzelim diye halka dünyayı zindane ediyorlar. Kim mi diye soruyorsunuz bu kursaklarımızı, midemizi doğrayanlar? Mideciler, mideciler, mideciler. Çekin bre elinizi üstümüzden. Öleceksek rahat ölelim bari. Besmelemizle, imanımızla, inancımızla. Gavura kepaze olmadan. Çekin ellerinizi üstümüzden. Siz gibi lokman hekimleri lokma edip dağıtmak sevaptır kurda kuşa. Böylece sebeplenir fukaralar. Çünkü bize acı ilaç, sülfata falan değil. Baklava, börek gerek. İnsan gibi yaşamak istiyoruz gayrı. Devalüasyon ne çözümdür ne solüsyon. Üst yana atmasyon. Tek kurtuluş sosyalizasyon. 28 Ocak 1980. Al gülüm, ver gülüm. Sayın Bülent Doş, IMF'nin karga burgacık reçetesi üzerine imal ettiği eczayı halka yutturup kötü kişi olunca Demirel makul bir matah sayılıyor, geçiyor iktidara. O da çaresiz aynı reçeteyi düzecek elbet. Ama ondan önce askercil bir ameliyat uygulanıyor. Rejim mejim meselesi derken herkes izaya getiriliyor, susa durduruluyor. Bülent Doş da rejimi kurtaracağım pozunda özveri, gözveri diye suspus oluyor. 15 gün ortada yok, ülseri azmış. Arada bütün baskı yasaları birer ikişer çıkıyor. Olanlar olduktan sonra CHP'den bir kirpilik, iktidar hazırlığı yapılmalıymış. Yahu Demirel'in yaptığını siz 2 yıldır yapıp duruyorsunuz. Genel kaçkan çıkıyor. Güney Amerika ülkesi haline getiriliyoruz diye feryadı basıyor. Bre Allah'ın mübarek kulu, aklın neredeydi daha önce? Sen de öyleyse geçin bari iktidara diyeceksin, değil mi? Birleşin MSP ile. Bir de bakıyorsunuz paketçi Turgut Özel'in biladeri Korkut Öz'a fırlıyor meydanı merdaneye. Böyle bir şey olursa biz MSP'yi bölük börçük ederiz diyor. Bu yüzden de halk ağzını havaya açıp kazığı hazmetme zorunda gösteriliyor. Bu toz dumanda Demirel yıpranacak, Bülent Doş sevimlileşecek. Hadi buyur iktidara. O gelince ne yapacak? IMF'nin bundan sonraki reçetesini hap yapıp bize yutturacak. Hani bir çeşit AP-CHP koalisyonundan söz ediliyordu. Şimdi o iş olmayacak sanısı uyandırılıyor. Aslında bu muhalefet iktidar dalgası altında yatan fiili bir ittifak ve ortaklıktır. Bu bir tahterevalli. Biri inip biri çıkıyor halkın sırtına oturtulmuş kalasın üzerinde. Sanırım o ki iki büyük önder geceleri karılarını memnun uyuttuktan sonra birbirleriyle nefti bir telefonla konuşuyorlar. Bunlar bizle çelik çomak oynuyor. Bu oyundan kurtulmanın yolu bizim çelikleşmemiz, sağlam örgütlenmemizdir. O zaman işte bizi oradan oraya savuran çomak kırılacaktır. 4 Şubat 1980. Bakın şu küstah İsveçli komünistlere, zıppır Frank aydınların yedikleri nanelere. Sür sürümlü bir gazetemizin kendi kaynaklarından derleyip manşete çıkardığı haberlere göre İsveç parlamentosunda Komünist Partisi milletvekili Oswald Söderqvist bize dil uzatarak ve ülkemizin iç işlerine karışarak Dışişleri Bakanı tarafından cevaplanması dileğiyle parlamento başkanlığına yazılı olarak sunduğu sorusunda şöyle demiş. 1- Hükümet başka ülkelerle işbirliği de yaparak Kürt sorununun Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu'na ya da politik ve kültürel baskılarla ilgilenen diğer özel kuruluşlara getirilmesi için çaba harcamakta mıdır? 2. Hükümet Türkiye, Irak ve İran'ın uyguladığı politika nedeniyle Kürtlere yapılan baskıları görüşmek üzere uluslararası bir kongre toplanması için davette bulunmayı düşünmekte midir? 3. Hükümet daha önceleri Afrika'da da olduğu gibi Kürt kurtuluş hareketlerine yardımda bulunmaya ve Kürtlerin Stockholm'de bir resmi büro açmalarına izin vermeye kararlı mıdır? 4. Hükümet Türkiye, Irak ve İran'ın Kürtlere uyguladığı asimilasyon politikasına açıkça karşı çıkmayı düşünmekte midir? Hükümet Kürdistan'ın Türk bölümündeki 16 ilde uygulanan sıkı yönetimin kaldırılması için harekete geçmeyi düşünüyor mu? Böylece Türkiye'ye ait Ankara, İstanbul ve Adana'da da sıkı yönetimin kaldırılması sağlanamaz mı? Allah'tan Soder Kuist Yezidi'nin sorularını yanıtlayan İsveç Dışişleri Bakanı Ola Ulsten, Kürt sorununun uluslararası alanda tartışma konusu haline getirilmesi düşünülmemektedir. Türkiye'de sıkı yönetim uygulaması ise Kürtlere karşı girişilmiş bir davranış değildir ve bu ülkenin içinde bulunduğu ağır terörizm şartlarıyla ilgilidir diyerek münafığın ağzını kapatıyor. Ama iş bununla bitmiyor. Ardından parti genel başkanıyla 8 milletvekilinin imzaladığı bir önergeyle parlamentonun, hükümetin konuyu Birleşmiş Milletler'e götürmesi için karar alması ve Türkiye, İran ve Irak'ın kınanmasını istiyor. Kepazeliğe bakın siz. Şimdi bu zındıkların yüzünden İsveç parlamentosu hiç başka işi yokmuş gibi bu kör cahili olduğu konuda oturtup genel görüşme yapacak. Önergenin gerekçe bölümünde şunlar yazılı. Bugün Orta Doğu'daki Kürt nüfusu yaklaşık 20 milyon kişiye ulaşmaktadır. Başka bir deyişle Kürtler kuzey ülkelerindeki insanların toplamına eşittirler ve 500 bin kilometre kareyi aşan bir alan içinde nüfusun çoğunluğu olarak yaşamaktadırlar. Ama İsveçlilerin, Norveçlilerin, Danimarkalıların, Finlandiyaların ve İzlandalıların birer ülkeleri olduğu halde Kürtlerin kendilerine ait bir ülkeleri yoktur. Orta Doğu İttifak Devletleri'nin Osmanlı İmparatorluğu üzerinde bir zafer kazanmasından sonra 1918 yılında bölünmüştür. Bu arada bölgedeki insanların etnik özelliklerine bakılmaksızın yeni devletler kurulmuştur. Bunun en başta gelen nedeni galiplerin çeşitli şekillerde faydalanmak istedikleri petrol konusudur. Bu nedenle de Kürdistan 4 ülke arasında bölüştürüldü. Türkiye, İran, Irak ve Suriye. Bu iş yapılırken de yeni sınırlar Kürtlerin binlerce yıldan beri yaşamakta oldukları vatanlarının üzerinden geçiriliverdi. Bugün Türkiye'de 10 milyon, Irak'ta 3 milyon, İran'da 6 milyon ve Suriye'de de yaklaşık 800 bin Kürt yaşamaktadır. Ve Kürtler bütün bu ülkelerde 50 yıllık bir süreden beri sert politik, kültürel ve askeri baskıların altında inlemektedirler. Önergenin gerekçe bölümünde bundan sonra İran'da Şah'ın düşmesinden önceki ve sonraki dönemlere ait bilgiler veriliyor. Irak'ın 1975 yılında Türkiye ile olan sınırında 25 bin kilometre karelik bir alandaki Kürtleri zorla boşalttığı, Kürt köylerini yakıp yerle bir ettiği öne sürülüyor ve tekrar Türkiye'ye dönülüyor. İran'daki son yılın olayları Türk hükümetini iyiden iyiye korkuttu ve 26 Aralık 1978'de 3 büyük Türk kenti İstanbul, Ankara ve Adana'da ve ayrıca Kürdistan'ın 11 ilinde sıkı yönetim ilan edildi. Bu sıkı yönetim kararı 25 Mart 1979'da uzatılarak Kürdistan'ın 6 ilini daha kapsamına aldı. İran'da Şah'ın devrilmesini izleyen olaylar, zamanın başbakanı Ecevit'i yeniden düşünmeye ve Türk Kürdistan'ındaki askeri gücü daha da arttırmaya sevk etti. Bu nedenle de 650 bin kişilik Türk askeri gücünün 400 bin kişilik bölümü bu bölgeye sevk edildi. 1924 yılında Atatürk'ün Kürt halkına ihanet ederek Kürt dilini yasaklamasından sonra gelen bütün Türk hükümetleri de Kürtlere karşı çok sert bir asimilasyon politikası uyguladılar. Fakat iç savaşa, sürgünlere, hapis cezalarına, polis ve asker baskısına rağmen Türk devletinin çeşitli yöneticileri Kürtleri ezmeyi başaramadılar. Son yıl içinde durum daha da kötüleşmiş bulunuyor. Sayıları giderek artan Kürt aydını, gazetecisi, yazarı hapishanelere doldurulmuş durumda. Zamanın başbakanı Bülent Ecevit, Temmuz 1974'te Kıbrıs'ın %40'ını işgal ederken 120 bin Kıbrıslı Türk'ü Rumlardan kurtarmak ve Amerika'ya Akdeniz'de bir deniz üssü sağlamak gayesini güdüyordu. Ama aynı Ecevit, Türkiye'deki 10 milyon Kürt'ün varlığını, kültürel, siyasi ve insani hakları konusundaki dileklerini görmezlikten geliyordu. Tam tersine son iktidar dönemini Kürtlere olan baskıları daha da ağırlaştırmak için kullandı Ecevit. Kasım 1979'da onun yerine geçen Başbakan Demirel ise derhal parlamentoya bazı kanun teklifleri verdi. Bu yeni kanunların açık amacı Kürtler üzerindeki baskıyı daha da arttırmaktı. Bu kanunlar o kadar ağırdı ki Türkleri etkileyecekti. 1- Özel güvenlik mahkemeleri kurulması. 2- Siyasi faaliyetleri durdurmak için yeni dernekler kanunu çıkarılması ve böylece sosyalist, komünist ve Kürt örgütlerinin yasaklanması. 3- Ülkede olağanüstü hal ilan edilerek orduya daha geniş hareket serbestliği tanınması. Derken tercüman-ı hilaf-ı hakikatte bir haber. Ama bu seferki doğru galiba. Paris Mahreçli haber şöyle. Fransa'da 99'u üniversite öğretim üyesi, 108'i bilimsel araştırmacı olmak üzere 383 aydın tarafından imzalanan Türkiye'de teröre karşı bir bildiri, Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk'e iletilmek üzere Paris'teki Büyükelçiliğimize verilmiştir. Bildiride 1979 yılının başından beri çoğu öğrenci, işçi, gazeteci ve devlet görevlisi olmak üzere terör olaylarında can verenlerin sayısının 1000'i bulduğu ifade edilmekte ve bu olaylar giderek demokrasiye ve temel hürriyetlere bağlı entelektüelleri susmaya mahkum etmeyi amaçlamakta ve aydınları bu baskı ve yılgınlık politikasının hedefi haline getirmektedir denmektedir. Bildiride daha sonra 1979 yılında öldürülen savcılarını Milliyet Gazetesi Genel Yayın Müdürü Abdi İpekçi'nin, Profesör Cavit Orhan Tütengil gibi bilim adamlarının bu çeşit cinayetlerde bu amacın sağlanmasına yönelik olarak katledildikleri ileri sürülmektedir. Daha sonra bildiride şöyle denmektedir. Bu kişilerin katilleri hala serbest dolaşmaktadır. Devlet otoriteleri bunları yakalamakta güçsüz ya da pek niyetli görünmemektedir. Bu durum Türkiye'de demokratik düzenin yaşaması için ciddi tehlikeler doğurmaktadır. Aşağıda imzası olan bizler bu terör dalgası karşısında başta üniversiteler olmak üzere fikir özgürlükleri ve profesyonel çalışmaları terör tarafından tehdit altında bulunanlarla dayanışma içinde olduğumuzu belirtiriz. Gene aşağıda imzası olan bizler Türkiye Cumhuriyeti otoritelerine sorumluluklarını ele alarak bu canice eylemleri sona erdirmelerini ve bütün Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının temel haklarını, siyasal ve profesyonel çalışmalarını garanti altına almalarını dileriz. Bildiriyi imzalayanlar. Bildiriyi imzalayan ünlü Fransız bilim adamları arasında Cumhurbaşkanı Valéry Giscard d'Estaing'in danışmanlarından ve Sorbonne Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi öğretim üyelerinden Alain Lancelot, ünlü iktisatçı Charles Bettelheim, ünlü yazar Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Türkolog Louis Bazin, iktisatçı Maurice Godelier, hukuk profesörü F. de Michel, tarihçi Maxim Rodinson da bulunmaktadır. Bunlar vallahi akıllarını peynir ekmekle yemişler. Ne sanıyor bu dürzüler Türkiye'yi? Biz öyle bir milletiz ki istersek Amerikalılara üsler veririz, petrol kanunlarımızı onlara yazdırır, ekonomimizi IMF'nin öğütlerine harfiyen uydurarak düzenleriz. Ama biz asla yabancıların kendi iç işlerimize karışmasına müsaade etmeyiz. Anlaşıldı mı müsyüler? 11 Şubat 1980. Balonlar patlıyor. Yağ sanayi bombok durumda ama haber süzme ve sızdırma sanayi şıkır şıkır işliyor. Vereyim size bir örnek. Hür, hır ve gür bir ceridenin bildirdiğine göre Milli İstihbarat Teşkilatı'nın bütün elemanları cumartesi gecesi Ankara'daki merkezde çok geniş kapsamlı bir toplantı yaptılar. İstihbarat değerlendirildi, geniş kapsamlı bir rapor hazırlandı, MİT'te izinler kaldırıldı. Sızan haberlere bakılırsa İzmir olayı bütün sol fraksiyonların işbirliğiyle meydana getirildi. Olayların daha önceden planlandığı ve çeşitli şehirlerden çeşitli fraksiyonlara mensup eylemcilerin bir süredir İzmir'de toplandıkları saptandı. Eylemcilerin 6 ili ateş hattı olarak seçtikleri belirlendi. Her an İzmir olayına benzer olayların çıkabileceği belirlenen Antalya, Hatay, Adana, Artvin, Kars, Kayseri illerinin vali ve emniyet müdürleri uyarıldı. Bu illerdeki emniyet teşkilatı teyakkuz durumuna geçirildi. Emniyet Genel Müdürlüğü raporlarında İzmir olayı için isyan denirken bu olayın eylemcilerin kendi güçlerini kabul ettirmek için bir prova yaptıkları, provada başarılı oldukları, buna karşı güvenlik örgütlerinin de yetersiz kaldıkları da raporda yer aldı. Emniyet Genel Müdürlüğü raporlarında isyanın işçinin mi gençliğin mi daha başarılı olacağının provasını tespit ettiği, ancak isyanın öncülüğünü gençliğin yapması görüşünün de bu provayla ağırlık kazandığı belirlendi. Raporlarda isyancıların ne yapabileceklerini ölçtükleri ve kendi eksiklerini sapladıkları öne sürüldü. Bu arada olayların içine katılan işçilerden bazılarının önceden silahlandırıldıkları ve bazı silah tüccarlarının İzmir yöresinde görüldükleri de belirlendi. İçişleri Bakanlığı'nın üst düzeydeki bir yetkilisi ise İzmir olayları diskin almış olduğu genel grev kararının yürürlüğe konulmasıdır. Tüm illerde başlatılacak hadisenin bir denemesidir dendi. Bu süzme, sızdırma, imbiklenme habere AP İzmir Senatörü Süleyman Tuncel'in grubu adına yaptığı konuşmadaki şu sözlerini ekleyin. İçinde bulunduğumuz safha anarşi ve terör değil, gayri nizami harp safhasıdır. Bu amaçla bir iç hat manevrası yapılmalı ve bu manevra bütün vatan sathına şamil olmalıdır. Anlaşılıyor değil mi? Dil altındaki baklavat. Derken efendim Hazreti Süleyman ülkeyi Vietnam'a çevirmek isteyenlerin burnunu sürtmezsek namerdiz deyip harp ilan ediyor. Unutuyor ama Vietnam'ı 25 yıl süren bir kan gölünün içine itenler, 2. Dünya Savaşı sonunda değişen koşullara karşın sömürgen hortumlarını ülkenin damarlarından çekmeye razı gelmeyen sülüklerdir. Fransızlardır, Amerikalılardır ve onların uşakları Diem gibilerdir. Ho Chi Minh ve Giap gibi önderlerin izinden yürüyen Vietnam halkı da ülkeyi o içler acısı durumdan kurtarıp bağımsızlığa, insanca yaşama kavuşturan güçtür. Demirel bu iki karşıt cepheden hangisini benimsiyor? Anti-emperyalist bir mücadelenin adamı olmadığına göre Diem'liği büsbütün ele mi alacak yoksa? Maluma, Diem'de Vietcong'ları ülkeyi anarşiye boğan eşkıyalar olarak kınar dururdu. Oysa Türkiye'yi Vietnam'ın yazgısından kurtarmaksa meram, bu ülkeyi yarı sömürgelikten azat etmekle olur. Üstleriyle, sermayesiyle, kalkınma modelleriyle emperyalizmi yurdun haremine çekmekle değil. Şimdi soracaksınız, bu mitler, bu emniyet erkanı, bu Tunceller, bu Demireller, bu yurtta savaş, cihanda barış yanları, bu harp oyununu, bu iç hat manevrasını hangi amaçla tezgahlıyorlar? Amaç yükselen sınıf mücadelesinin dağınıklıktan henüz sıyrılamamış olduğu bir dönemde, orduyu da ileri hatlara sürerek yurdumuzu büsbütün sömürgeleştirme tasarımına karşı beliren halk direncinin üstüne ateşten bir kazan kapağı kapatmak. Bunun gerekçesi de Tariş örneğinde olduğu gibi devletin şeytani bir suikast tehlikesiyle karşı karşıya olduğu iddiası. Elbette İzmir olayları 16 Haziran'dan bu yana yer alan en büyük işçi çıkışı. Ama bu patlamayı tahrik eden, kızıştıran, fıştıklayan kim? Pahalılık ve hükümetin halka reva gördüğü son önlemlerinin üstümüze satır gibi indiği bir sırada sen fabrikaları faşistleştirmeye kalkarsan, bu yoldan işçi hareketini dağıtmaya özenirsen, işçi buna karşı direnince de milleti kara kuşi bir emirle, yasalara apaykırı bir biçimde kedi yavruları gibi kapının önüne bırakmaya kalkarsan, bunun sorumluluğu yönetimin omuzlarınadır bilesin. Sol fraksiyonlar aralarındaki ayrılıkları bir yana bırakıp işbirliği etmişlermiş. Bunda şaşacak ne var? Mazlumun yanında saf tutma gibi açık bir doğruyu belirledikten sonra elbet Hizib'i bırakıp Nisip üzerinde anlaşacaklar. Hem sade onlar değil, kadınlar, çocuklar, tüm ahali onlardan yana. Koskoca bir haksızlık var çünkü ortada işlenen. Öyle yat borularıyla geçiştirilecek iş değil bu. Raporlarda denildiği üzere eylemciler başarılı olmuşlarsa, bunun nedeni haklı bir davaya, yığınlarca benimsenen bir davaya sahip çıkmaları. Ama unutulmasın, nifakı çıkaran, bu davaya yol açan, kıyamet koptuktan sonra da kadılık taslamaya kalkan hükümetin kendisidir. Üsküdar çarşısındaydım geçen gün. Cadde üzerinden dolmuşların oraya doğru gidiyorum. Yaya kaldırıma park etmiş hususilerin arasından cambazlık ede ede kaçak sigara satıcılarının Samsun Samsun avazları arasında. Birden ardımda bir takım patlamalar oldu. Döndüm baktım, bir belediye zabıta görevlisi bir ihtiyarı itip kakalıyor. İhtiyarın elinde bir sopa, sopada da beşi onu patlamış balonlar. Görevli görevini tekmillediği kanısına varmış olacak ki bıraktı ihtiyarın yakasını. İçinde arkadaşlarının oturduğu ekip arabasına girdi. Ak sakallı, dik kametli baloncu da ardından seyirtti. Kelebek camının önünde bağırıp çağıracak oldu. Ama araba gazladı gitti. Bunun üzerine ihtiyar elindeki sopada görevlinin hışmından kurtulmuş balonları ayağının altına alıp güm güm diye patlattı. Sonra lanetler okuyarak bastonunu havada sallaya sallaya yürüdü, yürüdü Doğancılara doğru. Sordum oradaki işportacılara. Adı Edik Ahmet'miş fıkaranın. İleride aynı ekibe rastladım. Denetime devam ediyorlar. Birinin yanına yanaştım. Baloncunun suçu neydi diye sual ettim. Dinlemiyor dedi. Neyi dedim? Yani vermiyor mu? Görevli biraz mahcup. Vermiyor ya, dinlemiyor dedi. Sizin anlayacağınız yurdumuzda balonlar patlamaya başladı artık. 15 Şubat 1980. 29. ayrımın sonu. Sayfa 420.